Ayrım 51, sayfa 429. Türkiye, Lozan'da sadece karşısındaki Birleşik Cephe ile ve batıdaki Türk düşmanlığıyla mücadele etmekle kalmamış, bir de sayısız imkansızlıklarla mücadele etmiştir. Örneğin Ankara ile Lozan'daki Türk heyetinin güvenli bir şekilde haberleşmesi bile sorun olmuştur. Lozan konferansı telgraflarla yürütülmüştür. Konferans boyunca Lozan heyeti ile Ankara arasında 1600 telgraf gidip gelmiştir. Giden gelen bu telgrafların tamamı şifrelidir. Türkiye Estern telgraf hattını kullanmıştır. Çok kısa bir sürede Köstence hattı kullanılmıştır. Romanya, Köstence üzerinden Türkiye'ye gelen Köstence hattı Fransızların denetimindedir. Estern hattı ise Akdeniz'den Türkiye'ye gelen İngilizlerin kontrolünde bir hattır. Bilal Şimşir, bizim şifreli telgraflarımızın düşmanlarımız tarafından açılmadığını söylemekle birlikte, istisna olarak konferansın sonlarına doğru Ankara'dan çekilen bazı şifre telgrafların İngilizler tarafından İstanbul'da açılmış olduğunu belirtmiştir. İngiliz Yüksek Komiserliği açılan telgrafları hem Lozan'a hem Londra'ya yetiştirmiştir. Lozan'daki İngiliz başdelegesi Rumbold bunu 18 Temmuz'da Foreign Office'teki arkadaşı Olifant'a şöyle açıklamıştır. Bu bilgiler sayesinde biz bridge oynarken rakibin elindeki kartları bilen bir kimsenin rahatlığı içindeydik. Lozan'dan başarı, başarısızlık değerlendirilirken bütün bu yan unsurlar göz ardı edilmemelidir. Lozan zafer mi hezimet mi tartışmalarında gözden kaçan çok önemli bir nokta da şudur. Türkiye Lozan'a Kurtuluş Savaşı'nın galibi Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 1922 mağrur imzacısı olarak giderken İngiltere, Fransa ve İtalya Türkiye'yi 1. Dünya Savaşı'nın mağlubu Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 1918 ezik imzacısı olarak görmüştür. İsmet Paşa'ya göre Kurtuluş Savaşı'nın galibi olarak muamele görmesi gereken Türkiye'ye Lord Curzon 1. Dünya Savaşı'nın mağlubu gibi davranmıştır. Nitekim bir gün Lord Curzon İsmet Paşa'ya Yunanistan'ı yendiniz ama müttefikleri yenmiş değilsiniz demiştir. İsmet Paşa bu durumu şöyle özetlemiştir. Türkiye herkesin 1918'de bitirdiği muharebeye daha 4 sene devam etti. Memleketi işgal altındaydı. Her tarafta istila ve fiili hakimiyet silahla devam ediyordu. Büyük galip devletler yardım ettikleri küçük ortaklarıyla muharebeyi devam ettirmişler ve 4 sene içinde bizi içeriden padişah hükümeti, karışıklıklar ve sona kadar Yunan ordusuyla amana düşüreceklerini zannetmişler, muvaffak olamamışlar. 1918 galibiyetinden farklı bir vaziyete düşerek bizi sulh masasına çağırmışlardır. Biz 1918 mağlubiyetini üzerimize almıyorduk. Galip devletler 1918 galipleri durumunda ısrar etmek istiyorlardı. Bu şartlar altında Lozan Konferansı toplandı. Sırası geldikçe ben baş murahhas olarak Mudanya Mütarekesi'nden buraya geldiğimi söylerdim. Lord Curzon ise bana Mondros Mütarekesi'ni hatırlatmaya çalışırdı. Mesele aramızda hallolunmadan ihtilaflı kalırdı. Lozan'da sıkıştıkça İsmet Paşa'ya siz bizi değil Yunanistan'ı yenerek buraya geldiniz diyen Lord Curzon, Kurtuluş Savaşı boyunca İngiltere ve Fransa'nın Yunanistan'ı gizli açık desteklediğini ve dahası İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun birçok kentini işgal ettiklerini unutmuşa benzemektedir. Ayrıca Curzon, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra önce Mudanya Konferansı'nda, sonra Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin karşısına ilk çıkan ülkenin İngiltere olduğunu da unutmuştur. Curzon'a, madem ki biz sizinle değil sadece Yunanistan'la savaştık, neden karşımıza masa başında Yunanistan değil de hep siz çıkıyorsunuz diye sormak gerekirdi. Kısacası Lozan'da karşı karşıya gelen her iki tarafta, Türkiye ve müttefikleri kendisini galip karşısındakini mağlup olarak görmüştür. Türkiye Kurtuluş Savaşı'nın galibi, İngiltere, Fransa ve İtalya ise 1. Dünya Savaşı'nın galibi olarak Lozan'dadır. Durum böyle olunca Türkiye'nin istediklerini alması çok daha zorlaşmıştır. Demek ki Lozan Konferansı tarafların birinin savaşı kazanan, diğerinin kaybeden olduğu bir müzakere süreci olmamıştır. Türkiye'nin eşitlikçi çabasının temelinde de bu inanç yatıyordu. Atatürk Lozan'da sadece Birinci Dünya Savaşı'nın veya Kurtuluş Savaşı'nın değil, 300-400 senelik birikmiş hesapların görüldüğünü düşünmektedir. 19 Ocak 1923'te İzmit'te halka şöyle seslenmiştir. Lozan Konferansı düne ve bugüne ait 3 seneye 4 seneye ait hesapların halli ve neticeye bağlanmasıyla meşgul olmakta değildir. Belki 300-400 senelik birçok birikmiş ve yoğunlaşmış hesapların görülmesiyle meşguldür. Dolayısıyla bu kadar derin ve bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların az zamanda içinden çıkmak o kadar kolay değildir. Türkiye'nin idam fermanı Sevr Anlaşması'nı yırtarak Lozan'a gelmiş olması özellikle İngiltere'yi fazlaca rahatsız etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki en ağır proje Osmanlı'ya imzalatılan 433 maddelik Sevr Antlaşması'dır. Temel amacı Türkleri Avrupa'dan tamamen atıp tam bağımlı biçimde Anadolu'ya sıkıştırmaktır. Eski İngiliz Başbakanı William Gladstone'un "Türkler medeniyetsiz bir ırktır, kötülüklerini alıp gitmelidirler" sözü hem Doğu meselesini hem de bu doğrultuda hazırlanan Sevr Antlaşması'nı özetler gibidir. Lozan'da İngiltere'nin temel amacı yine Sevr'e benzer bir anlaşmayı Türklere kabul ettirmektir. Nitekim Lozan Konferansı'na ara verilmesine neden olan Türkiye'nin reddettiği müttefik taslak metni Sevr'in biraz yumuşatılmış halinden başka bir şey değildir. Türk düşmanı Lloyd George'a göre İngiltere'nin geleceği için Türkiye'nin parçalanması şarttır. 18 Ağustos 1919'da Avam Kamarası'nda Sevr Antlaşması için şöyle demiştir. Türkiye ile olan barış kadar İngiltere'nin yakından ilgisi bulunan başka hiçbir konu yoktur. Britanya İmparatorluğu'nun geleceği Türkiye konusunda varılacak çözüme bağlıdır. Aynı Lloyd George, Birinci Dünya Savaşı sonunda en ağır cezanın Almanya'ya değil Türkiye'ye verilmesini istemiştir. Sulh şartları ilan edilince zaten Türklerin deliliklerinden, kötülüklerinden, cinayetlerinden dolayı ne kadar ağır cezalara çarptırılacakları görülecektir. Cezalar onların en büyük düşmanlarını bile kafi derecede tatmin edecek kadar müthiştir. Sevr'in üç mimarından biri İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'dur. Türklerin İstanbul'dan atılması fikri de ona aittir. 7 Ocak 1920 tarihli İngiliz kabine toplantısında Türklerin İstanbul'dan çıkarılıp Konya merkezli küçük bir Asya devleti haline getirilmesi projesi görüşülmüştür. İşte Lozan'da İsmet Paşa'nın karşısına çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı görmezden gelerek sürekli Sevr hayali gören Lord Curzon budur. İsmet Paşa Lozan'da sürekli uğrunda savaştıkları Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek için mücadele eden eşit, medeni, bağımsız bir millet vurgusu yapmıştır. İsmet Paşa konferansın açılışında yaptığı tartışma yaratan konuşmasında Misak-ı Milli ile yetiniyoruz, ne fazla ne eksik demiştir. Türkiye Lozan'da Misak-ı Milli çerçevesinde eşitlikçi bir barış istiyoruz ama gerekirse savaşırız tezini son derece başarılı bir şekilde işlemiştir. Atatürk, Başbakan Rauf Bey'e yazdığı 28 Ocak 1923 tarihli telgrafta bu savaş-barış inceliğine şöyle dikkat çekmiştir. Kabul etmekle uğrayacağımız zararlarla askeri faaliyete geçmekle elde edeceğimiz sonucu çok dikkatle karşılaştırmak zorundayız. Atatürk, Lozan'da sadece Kurtuluş Savaşı'na güvenmemektedir. Müttefiklerin Lozan'da olmazsa olmazlarımız durumundaki isteklerimizi, kapitülasyonların kaldırılması, Ermeni yurduna izin verilmemesi gibi kabul etmemeleri durumunda onlarla da savaşa hazırdır. Örneğin başkomutan ünvanını hali hazırda elinde tutan Atatürk, Lozan Konferansı kesintiye uğramak üzereyken Başbakan Rauf Bey'e gönderdiği 1 Şubat 1923 tarihli telgrafta gerekirse askeri harekata girişmenin elzem olabileceğini ve bundan kaçınılmayacağını açıkça bildirmiştir. Atatürk, İngilizlerin 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal etmelerine benzer bir askeri harekata girişebileceklerini hatırlatmıştır. Bu olasılık karşısındaysa bu da mühim bir harp sebebi olur demiştir. Atatürk 16 Mart 1923'te Adana çiftçileriyle söyleşisinde de "İnşallah iyi ve şerefli bir barış yapacağız. Barışın imzasıyla önümüzde bir çalışma devri açılacak" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürmüştür. "Devletlere verdiğimiz son karşı cevabı biliyorsunuz. Basit, meşru, hayati olan şartlarımızı devletler kabul etmezler de bizi harbe sevk ederlerse sakın telaş etmeyiniz. Emin olunuz ki o zaman belki şimdikinden daha kuvvetli bir devre nail olacak, daha müsait şartlar temin edeceğiz. Ordularımızın maddi ve manevi tertibatı sınırlarımızın her tarafında maddi manevi teminatı elde etmeye kafi kudrettedir." Atatürk 6 Mart 1923'te meclis gizli oturumunda yaptığı konuşmada da "Yani barış yapılacaksa bir an önce yapılsın, olmayacaksa aldanmayalım. Askeri tedbirlerimizde geri kalmayalım. Yani işi çabuklaştırmasını ve hızlandırmasını da özel olarak Bakanlar Kurulu'ndan talep etmek lazımdı" diyerek barış olmazsa savaşa hazır olmak gerektiğini belirtmiştir. İsmet Paşa, Başbakanlığa ve Atatürk'e gönderdiği 7 Temmuz 1923 tarihli telgrafında "Görevimizi yapacağız. Ordumuza tekrar yol vermek gerekirse içimizde ukde kalmayacaktır" demiştir. Lozan'da Türkiye'nin 7 düvele karşı kora kor bir mücadele vermesinden ve sonuçta istediklerini büyük oranda almasında "barış istiyoruz ama gerekirse savaşırız" tezini çok inandırıcı şekilde işlemesi etkili olmuştur. Örneğin Bakanlar Kurulu Başkanı ve Dışişleri Bakan Vekili Rauf Bey, İsmet Paşa'ya gönderdiği 9 Temmuz 1923 tarihli telgrafta "Turkish Petroleum kampanyası hakkında daha önceki önerilerimiz kabul edilmezse İngilizlerin 3 şirket için dünya barışına engel olduklarını dünyaya ilan ederek anlaşmayı reddetmesini istemiştir." Bu telgrafın şifresini çözen İngilizler Türkiye'nin kararlılığı karşısında paniğe kapılmıştır. 19 Temmuz 1923 tarihinde Rumbold, Lord Curzon'a gönderdiği telgrafta İsmet Paşa'ya Ankara'dan gelen talimat boyun eğmektense konferansı kesmesi ve bunu kamuoyuna açıklaması yönündeydi. İsmet Paşa'nın 12 Temmuz'dan beri takındığı tutumda onun bu talimata uyacağını gösteriyordu. Bu durumda hem müttefiklerin hem de dünya kamuoyunun önemli bir bölümünün İngiliz petrol çıkarları yüzünden barışın mahvedildiği yolunda majesteleri hükümetini suçlayacaklarını düşünmekten kendimi alamadım demiştir. Bilal Şimşir'in yorumuyla Sir Horace Rumbold tabiri caizse bu oltayı yutmuş ve son darbeyi İsmet Paşa'ya kazanmıştır. Dolayısıyla Lozan sonrasında İsmet Paşa'nın yıldızı parlarken Sir Rumbold'un prestiji biraz sarsılmıştır. Lozan'da Türk tezinin merkezinde Misak-ı Milli ile birlikte tam bağımsızlık isteği vardır. Nitekim daha konferansın başlarında Poincar İsmet Paşa'ya "Sizin için en önemli konu nedir?" diye sorunca İsmet Paşa tam bağımsızlık cevabını vermiştir. İsmet Paşa 21 Kasım 1922'de Lord Curzon'la yaptığı ilk görüşmede yine tam bağımsızlığa vurgu yapmıştır. Türkiye, Lozan'da her bakımdan ve herkese karşı bağımsızlık peşindedir. Mesela yeni Türkiye'nin kanunlarına uymayan, eski ayrıcalıklarını korumak isteyen yabancı okullar ve şirketler kapatılmıştır. Başbakan Rauf Bey, 20 Ocak 1923'te İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta, "Yönetmeliğe uymayan Elazığ, Fransız okulunun yeniden açılmasına izin verilmediğini bildirmiştir. İzmir Limanı 1000 tondan büyük savaş gemilerine kapatılmıştır. Yabancı savaş gemileri İzmir Limanı'ndan çıkarılmıştır. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nda birlikte hareket ettiği Sovyet Rusya'ya bile tam bağımsızlığa aykırı en ufak bir taviz vermemek için mücadele etmiştir." Örneğin Lozan telgraflarından anlaşıldığı kadarıyla Doğu Bayezid'deki Rus konsolosluğundan rahatsız olan Türkiye, bunun kaldırılması için çok çaba harcamıştır. Başbakan Rauf Bey, 1 Ocak 1923'te İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta ondan şu istekte bulunmuştur. Bir tek Rus vatandaşı bulunmayan Doğu Bayazıt'taki Rus konsolosluğunun kaldırılmasını istedik. Orada Rus konsolos karakolumuza girip adam çıkarmaya varacak derecede iç işlerimize burnunu sokuyor. Doğu Bayazıt konsolosluğunun kapatılması için Çiçer'in nezdinde girişimde bulunmanızı rica ederim. Gerekli girişimlerden sonra Doğu Bayazıt'taki Rus konsolosluğu kaldırılmıştır. Atatürk, Poincaré gönderdiği telgrafta, Türkiye tam bağımsızlığının katiyetle gerektirdiği hayati noktaların temin edildiğini gördüğü anda, bütün samimiyetle husulünü arzu eylediği barışa dahil olmakta katiyen tereddüt etmeyecektir, demiştir. Atatürk, 30 Ocak 1923'te İzmir'de Şark gazetesine verdiği demeçte de Lozan Konferansı hakkında senelerden beri milletin bu kadar kan dökerek sonsuz fedakarlıklarla çalıştığı tam bağımsızlığı ihlal eder görülüyor. Kesinti muhtemeldir, demiştir. Atatürk, 8 Nisan 1923 tarihinde yayımladığı seçim beyannamesinde ise barış hakkındaki görüşümüz, mali, iktisadi, idari bağımsızlığımızı mutlaka temin etmek şartıyla barışın iadesine çalışmaktır. Bu şartları temin etmeyen barış antlaşması kabul olunamaz, demiştir. Nitekim sonunda İngilizler Atatürk'ün ne pahasına olursa olsun tam bağımsız bir Türkiye'yi yaratmak istediğini anlamıştır. İngiliz Gizli İstihbarat Servisi 16 Temmuz 1923 tarihli Türkiye raporunda Mustafa Kemal tam bağımsız bir Türkiye yaratmayı iyice kafasına koymuştur. Bu uğurda seçimlerde muhalifleri dize getirmeye kararlıdır, demiştir. İsmet Paşa da hatıralarında Lozan'da Türk mürahhasları memleket ve milletlerin medeni bütün memleket ve milletlerin istifade ettiği tam bağımsızlık ve istiklale layık olduğunu her vesileyle söylemekten geri kalmadı, demiştir. Pek bilinmemesine karşın Türkiye Lozan'da sadece kendi bağımsızlığı için değil, özellikle Müslüman mazlum milletlerin bağımsızlığı için de mücadele etmiştir. Türkiye Lozan'da Misak-ı Milli'ye uygun olarak Osmanlı'dan ayrılan Müslümanların kendi kaderlerini, kendilerinin tayin hakkını savunmuştur. Başbakan Rauf Bey, İsmet Paşa'ya gönderdiği 17 Aralık 1922 tarihli telgrafta bu konuda şöyle demiştir. Misak-ı Milli sınırlarımız dışında kalan eski Osmanlı Müslümanlarının kendi kaderlerini tayin etmelerini savunuyoruz. Yahudiler Türkiye-Suriye Antlaşması gibi yanlış haberleri yalanlıyoruz. Müslümanların kaderleriyle ilgilenmiyor değiliz. Atatürk 30 Aralık 1920'de İsmet Paşa'ya gönderdiği telgrafta Doktor İsmail Sıtkı Bey başkanlığındaki Mısır Temsilciler Kurulu ile görüştüğünü, bu heyetin Zalun Paşa heyetinin aksine kayıtsız şartsız Sudan dahil Mısır'ın tam bağımsızlığı isteğiyle Ankara'dan Lozan'a hareket ettiğini belirterek İsmet Paşa'dan şöyle bir istekte bulunmuştur. Konferanstaki beyanatınız sırasında bir vesile ve münasebet bulunarak Misak-ı Milli'nin birinci maddesine dayanarak Mısır'ı da telaffuz buyurmanızı rica ederim. Atatürk'ün bu isteği üzerine İsmet Paşa 1. Komisyon'un 31 Ocak 1923 tarihli oturumunda şu açıklamayı yapmıştır. Misak-ı Milli'nin 1. maddesinde yalnız Arapların oturmakta oldukları toprakların kaderinin yerel halkın serbestçe açıklayacakları istekleri uyarınca düzenlenmesini öngörmektedir. Türk temsilci heyeti müttefik devletlerce de açıklanmış olan bu ilkeye bağlılık duygusuyla Mezopotamya, Hicaz, Mısır ve Suriye'nin Türk sınırları dışında kalmış bütün öteki ülkeler gibi kendilerine uygun görecekleri yönetimi özgürlük içinde seçmeye hakları olduğunu resmen bildirmeyi bir ödev saymaktadır. Ayrım sonu. Sayfa 437.